Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 7.
Veya diyelim ki adamın sevgilisi sadakatin ta kendisidir, fakat yalancı ağızlar adamı bunun böyle olmadığı konusunda ikna ederler. Bu durumda cehennem azabı çekmez mi? Demek ki hakiki şeyler veya gerçekler mutluluğumuz ile mutsuzluğumuz arasındaki çizgi olamazlar. Sadece kararsız bilincimiz bir tasavvurdurlar. Bu tasavvurların ne kadar yanlış ve yanıltıcı oldukları her geçen gün çeşitli biçimlerde açığa çıkmaktadır. Mutluluğumuz sağlam bir temele oturmaktadır. Şikayetlerimizde ne kadar da haklıyız. Bilge insan için mutluluk veya mutsuzluk arasında bir fark yoktur. Sadece aptallar ve budalalar mutlu oldukları için sevinirler. Felsefen hiç de bana göre değil diye kızdı Ebu Ali. Haklısın, yaşam yolunda çok zevk alınıyor ve yanlış tasavvurların kurbanı oluyoruz. Fakat bütün mutluluklar yanlış tasavvurlara dayanıyor diye hayatın bütün mutluluklarından vazgeçmek zorunda mıyız gerçekten? Sana göre bilge insan tüm hayatını şüphe ve güvensizlik içinde mi geçirmelidir? Öyleyse fedaileri cennete yolladığım zaman neden bu kadar sinirlendin? Onların mutluluğu ile yaşamın gerçek şartlarını kabul etmek isteyenlerin sözüm ona mutlulukları arasındaki fark nedir? Seni rahatsız eden şeyin ne olduğunu biliyorum. Seni rahatsız eden üçümüzün bildiği şeylerin onların tarafından bilinmemesidir. Fakat durumları aslında kesinlikle kötü değil, benimkinden daha iyi en azından. Bir düşünsene, şayet kontrol edemedikleri bu maceraya bilinçli olarak çekindiklerinin farkına varsalardı, mutlulukları bir anda ne büyük bir acıya dönüşürdü. Çünkü ben şu anda yaşadıkları şeyleri onlardan daha çok biliyorum. Ne mutlu onlara ki kendilerinden daha kudretli, daha zeki birinin elinde iradesi birer oyuncak, birer satranç figürü olduklarının farkında değiller. Ya kendi iradeleri dışındaki büyük bir planın basit birer parçası olduklarını fark etselerdi. Benim açımdan böyle bir şüphe, öyle bir korku hayatımı mahveder ve her anımı zehirlerdi. Yoksa benim üzerimde beni etkileyen, beni kontrol eden, hakkımda hüküm veren, hatta ölüm günümü bile belirleyen bir güç var. Acaba doğal olayların sırlarını araştıranlar neden daima en zeki insanlardır? Niye en bilge insanlar kendilerini ihtirasla bilime adıyorlar? Çünkü Epikür demişti ki, bilge insan gökyüzü sırları ve ölüm bilmecesi tarafından eziyete uğratılmasa mutlak bir mutluluk yaşayacaktır. Fakat bunu bilmek bir işe yaramıyor. İnsan bu korkuyu ve şüpheyi kendisinden asla uzaklaştıramaz. Tüm yapabileceği kendisini bilime ve araştırmaya adayarak onu açıklamaya çalışmaktır. Ne kadar da akıllı sözler dedi Ebu Ali. Eğer seni doğru anladımsa felsefeni şu şekilde özetleyebiliriz. Allah olmadığın için çok üzgünsün. Bu parlak fikri buzruk ümit çok komik buldu. Hatta Hasan bile gülmek zorunda kaldı. Çok da haksız sayılmazsın aslında diye kabul etti. Balkon korkuluğuna dayanarak eliyle üzerlerindeki gökyüzünü gösterdi. Binlerce ve binlerce yıldız ışıl ışıl parlıyordu. Şu muazzam gök kubbeye bir bakın. Aristokras bu yıldızların hepsinin birer güneş olduğunu söylüyordu. Hangi insanın aklı bunu alabilir ki? Ve yine de bu kainattaki her şey bir amaca göre düzenlenmiştir ve bir kuvvet tarafından idare edilmektedir. Bu kuvvet ister Allah olsun, isterse doğa. Ne fark eder ki? Bu muazzam gök kubbe altında hepimiz çok gülünç ve sefiliz. İlk kez 10 yaşındayken dünya karşısındaki küçüklüğümüzün bilincine vardım. O zamandan bu yana ne kadar çok acıya katlandım ve ne kadar uzun bir süre geçti. Allah'a olan inancım, peygamberine olan güvenim, ilk aşkın harika büyüleyiciliği, hepsi geldi geçti. Yaseminler bile ilk zamanlar beni büyüledikleri gibi korkmuyorlar artık. Laleler bile eskisi kadar renkli değiller. Sadece kainatın büyüklüğü karşısındaki hayranlığım ve gökyüzü sırlarından duyduğum korku değişmedi. Dünyamızın kainatta bir toz zerresi, bizim ise küçük çizikler olduğumuzu bilmek beni hala sonsuz bir kederle dolduruyor. Ebu Ali çarpık bacakları üzerinde doğrularak sanki görünmeyen bir düşmandan sakınmak istercesine elleriyle yüzünü kapadı. Beni bu kadar mütevazı yaratarak bu tür sorunlardan esirgeyen Allah'a şükürler olsun diye bağırdı ve bunları söylerken hiç de şaka yapmıyordu. Bunlara kafa yormayı, Batu'yu, Mamun ve Halife Ebu Mahar'a bırakmayı tercih ederim. Benim o zamanlar çok fazla seçeneğim olduğunu mu düşünüyorsun dedi Hasan zoraki bir gülümsemeyle. Evet ey Protagoras, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söylerken çok haklıydın. Bu düşünceyi kabul etmekten başka ne gelir ki elimizden? Üzerinde yaşadığımız çamurdan ve sudan yoğrulmuş bu dünyayı kıt aklımızla kavramaya çalışmaktan, kainatın bilinmeyen taraflarını ise bizden daha saf ve temiz varlıklara bırakmaktan başka çaremiz yok. Bu küçük zavallı gezegen mantığımıza ve irademize layık olan hareket alanımızdır. İnsanoğlu her şeyin ölçüsüdür. Bit kadar küçük insanoğlu bir anda hürmete layık bir yaratıcı mertebesine yükseldi. Tek yapması gereken şey kanaatkar olmaktır. Geniş kainatı görüş alanından çıkarıp sadece çadırlarını kurmuş olduğu sağlam zeminine yetinmelidir. Bunu kesin olarak kavradığım zaman dostlarım, işte o zaman tüm gücümle kendimi ve çevremdeki her şeyi düzenlemeye giriştim. Kainat gözüme devasa, boş bir kağıt gibi görünüyordu. Ortasında gri lekeler vardı sadece. Gezegenimiz, bu gri lekenin ortasında küçücük bir kara nokta. Ben, bilincim, kesin olarak tanıdığım yegane şeyler. Boş kağıdın tümünden feragat ettim, alçak gönüllü olmak lazım. Ve tüm dikkatimi bu küçük gri leke üzerinde yoğunlaştırdım. Hazırlıklar yapmalı, yetenekler değerlendirmeliydim. Ve sonra da kendi mantığımıza, kendi irademize göre yöneteceğimiz hükümranlıklar kurmalıydım. Allah'la boy ölçüşmeye kalkan bir insan için altta kalmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Şimdi seni anlıyorum İbn Sabbah, dedi Ebu Ali, nükteli bir sesle. Demek ki gökyüzünde Allah neyse sen de yeryüzünde onu olmak istiyorsun. Çok şükür, sonunda anlayabildin, diye tebrik etti Hasan onu. Zaten vakti de gelmişti. Sonra hükümranlığımı kime miras bırakacağımı gerçekten bilemeyecektim. Ama, diye dalga geçti Ebu Ali, sen bu boş kağıda burnunu sokmuşsun bile. Yoksa cennetin için nasıl bir yer bulabilirdin ki? İşte olayları açıkça gören bizler ile şuursuzca karanlıkta yürümeye çalışan kitleler arasındaki fark bu. Biz kanaatkar olmayı başardık. Onlar ise kendilerini kontrol edemediler veya etmek istemediler. Bizden kendilerini tanınmayan ve tanımlanamayan bölgelere hücum ettirmemizi talep etmekteler. Çünkü bu belirsizliğe dayanamıyorlar. Bizler ise kesin olan hiçbir hakikatin olmadığını bilenler, onların avunabilmeleri için güzel hikayeler uydurmak zorundayız. Aşağıda yarattığın masal iyi bir sonuca ulaşacağı benziyor, dedi balkondan aşağı bakan Buzruk Ümit. İkinci delikanlı da uyandı. Güzel kızlar etrafında dans etmeye başladılar bile. Gelin bunu seyretmeliyiz, dedi Hasan ve Ebu Ali'ye işaret ederek kendisiyle beraber balkonun kenarına gelmesini istedi. Züleyha delikanlının vücudunu örten siyah örtüyü yavaşça kaldırdığı esnada kızların hepsi nefeslerini tutmuşlardı. Kadınlar az önce köşkün tam ortasına bırakmışlardı onu. Örtünün dışına taşan dev gibi ayakları gören kızlar şaşkınlıkla donup kaldılar. Yusuf'un korkutucu irilikteki gövdesi nihayet önlerinde uzanıyordu. ''Şuna bakın, sanki bir dev. Kolları cadının belinden daha iri.'' diye fısıldadı Zofana, kendisine biraz cesaret kazandırmak için. ''Senin durumun cadıdan farklı sanki.'' diye bağırdı Rukiye. Züleyha delikanlının yanına diz çökerek büyülenmişçesine onu seyretmeye başladı. ''Uyandığı zaman ne yapacak dersiniz?'' dedi küçük Fatma. Son derece utangaç bir kızdı. ''Seni bir lokmada yiyecek.'' Habibe onunla eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Onu korkutmayı bırakın, ne durumda olduğunu görmüyor musunuz? Rukiye güldü. Yusuf hala uyuyordu. O zamana dek sadece bir kez kımıldamıştı. Gözlerine düşen ışığın kendisini rahatsız etmemesi için olduğu yerde yavaşça dönmüştü. Züleyha ayağa kalkarak arkadaşlarına danıştı. Mışıl mışıl uyuyor. Bir an için baygın olduğunu bile düşündüm. Ne kadar muhteşem bir delikanlı. Uyandığı zaman küçük bir konserle küçük bir dans gösterisini hak etti bence, öyle değil mi? Hepsi çalgılarına uzanarak gayet yavaş ve yumuşak bir parça çalmaya başladılar. Züleyha ve Rukiye tamburlarını sallayarak birkaç dans figürü yaptılar. Cada ve Fatma gereğinden fazla korkak oldukları için onları seyretmekle yetiniyorlardı sadece. Hiç olmazsa şarkı söyleyin, diye bağırdı Züleyha onlara öfkelenerek. Sadece ağzını açık kapayarak beni aldatmaya çalışmayın, ben kül yutmam. Esma kızların küçük kavgalarından yararlanarak delikanlıya olan hayranlığını belli etti. Yiğit Rüstem'in oğlu Subrah bile bu kadar yakışıklı değildi muhakkak. Kendini güzel Gurtaferi mi sanıyorsun yoksa? Züleyha gülmekten kendini alamayınca Esma ona diklendi. Küçük hanım, gülmeye cesaret ettiğinize göre kendinizi ulaşılmaz sanıyorsunuz herhalde. Züleyha'nın en büyük silahı danstı. Bu nedenle ona cevap vermek yerine kalçalarını, çekiciliklerini ortaya koyan harika bir şekilde kıvırmaya başladı. Küçük hanım çekici kadın rolü oynuyor, diye güldü Esma. Oysa kahramanı horul horul uyuyor. Aynı Kıtfir'in karısı Züleyha karşısında kayıtsız kalan Mısır'da Yusuf gibi, diye gülmeye başladı Rukiye. Bu arada müzik çalmaktan da vazgeçmişlerdi. Çalgılarını bir kenara koyarak doğaçlama yapmaya başladılar. Fakat kısa bir süre sonra kavga etmeye başladıkları için Yusuf uykusundan uyandı. Dirseklerinin üzerinde doğrularak şaşkınlıkla etrafına bakındı. Sonra da kızları dehşete düşüren kahkahalarla gülmeye başladı. Başımıza gelenler, kim olduğumuzu anladı, her şeyi duydu. Züleyha başını ellerinin arasına almıştı. Arkadaşlarına ne yapalım diye soran gözlerle bakıyordu. Yusuf ise gözlerini zorlukla açık tutabiliyordu. Kızların ona sunduğu manzara karşısında şaşkınlığa ve hayranlığa düşmüştü. Allahu Ekber, bu bir rüya değil. Züleyha onun dediklerini işitince kendisini topladı. Kalçalarını harika bir şekilde sallayarak Yusuf'un yanına gitti ve yerdeki yastıklara oturdu. Gerçekten de Yusuf, rüya görmüyorsun. Cennettesin artık. Biz huriler senin emrine amadeyiz. Yusuf dikkatlice kıpırdandı. Ayağa kalkarak havuzun etrafında dolandı. Merakla kendisini izleyen kızlara çekinerek bir göz attı. Sonra tekrar Züleyha'ya döndü. Tüm şehitler adına diye bağırdı. Seydun'a gerçeği söylemiş ve ben aptal gibi ona inanmadım. Kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Çok yorgundu ve ağzında acı bir tat vardı. Süleyman ve İbni Tahir neredeler acaba? Cennette, aynı senin gibi. Susadım, ona süt getirin diye emretti Züleyha. Büyük bir tas sütün hepsini içti. Kendini daha iyi hissediyor musun yiğidim? Kendimi daha iyi hissediyorum. Uyandığın zaman neden güldüğünü sorabilir miyim? Yusuf hatırlamaya çalıştı ve birden tekrar gülme krizine tutuldu. Önemli bir şey değildi, dedi bir süre sonra. Sadece anlamsız rüyalar. Bize anlatmak ister misin? Bana güleceksiniz. Pekala. Seydun'a bana bir cins hap içirdi ve o anda uçmaya başladığımı sandım. Yanlış hatırlamıyorsam o an yatağa benzer bir şeyin üzerinde yatıyordum. Yedi peygamber adına buraya nasıl geldim, yoksa gerçekten uçtum mu? Elbette ki uçtum sevgili Yusuf. Hepimiz bize doğru süzülürken seyrettik seni. Merhametli Allah, gerçek mi bu? Sonra gördüğüm rüyayı da, eğer bir rüyaysa tabii, dinleyin. Büyük bir ülkenin ve büyük bir çölün üzerinde uçuyordum. Aniden altındaki kumların üzerinde benimle aynı yöne doğru uçan bir akbabanın gölgesini fark ettim. Yırtıcı kuşun beni takip ettiğini düşündüm önce. Yukarı, aşağı, sağa ve sola baktım. Kuştan hiç iz yoktu. Önce sol elimi, sonra da sağ elimi salladım. Gölgenin kanatları da yaptığım hareketlerin aynılarını yaptılar. Bu arada küçük bir çocukken babamın sığırlarını güttüğümü de belirtmeliyim. O zamanlar bu kuşların gölgelerini çok sık görürdüm. Hayvanlar onlardan korkar ve kaçarlardı. İyi tanırım onları. Acaba bir kartala mı dönüştüm diye düşünüyordum. Aniden büyük bir şehrin üstünde uçtuğumu fark ettim. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. Dağlara benzeyen saraylar, bir ordunun mızraklarına benzeyen kuleler ve minareler. Acaba Bağdat veya Kahire üzerinde mi uçuyorsun Yusuf diye sordum kendi kendime. Sonra da uçarak sonu gelmez bir çarşının üzerinden geçtim. Aşağıdan bağırışlar ve haykırışlar yükseliyordu. Nihayet inanılmaz derecede yüksek bir minareye ulaştım. En ucu bıçak sırtı gibiydi. Minarenin en üst şerefesinde bir adam durmaktaydı. Onun halife olduğunu hemen anlamıştım. Deliler gibi bağırarak elini kolunu çılgın gibi sallıyordu. Sanki bir selama karşılık veriyormuş gibi geldi bana. Çünkü adam saygıyla eğiliyordu. O eğilirken minare de eğilmekteydi. Kimin selamını aldığını anlamak için etrafıma bakındım. Fakat kimseyi göremedim. Yusuf dedim kendi kendime. Halife ve minare önünde eğildiğine göre oldukça yukarılara çıkmış olmalısın. Aniden halifenin Seydun'a çok benzediğini fark ettim. Ürperdim. Bir kaçış yolu bulmak için etrafıma bakındım. O anda Seydun'a aynı bir maymun gibi minareden aşağı atladı ve tek bacağının üzerinde çok komik bir dansa başladı. Hindistan'dan gelen yılan oynatıcıları onun etrafında toplandılar ve flütlerinden çıkan nameler eşliğinde Seydun'a olduğu yerde çılgınca dönmeye başladı. Yapacak bir şeyim yoktu. Yüksek sesle gülmek zorunda kaldım. O anda da sizleri fark ettim. Bir mucize bu. Gerçek rüyalara baskın çıktı. Kızlar gülmeye başladılar. Bu gerçekten de garip bir rüya dedi Züleyha. Yoksa bu rüya mı görünmez kanatlarının üzerinde seni buraya getirdi? Yusuf her ne kadar rüyalara dalmış olsa bile odanın içindeki masanın üstündeki leziz yiyecekleri fark etmekte geç kalmadı. Bir aslan kadar acıkmıştı. Burnuna gelen güzel kokular iştahını kabartmıştı ve gözleri yeniden parlamaya başladı. Sofraya oturmak istediğinin farkındayım diye takıldı Züleyha. Fakat kurallara göre önce banyo yapman gerekiyor. Pişman olmayacaksın. Su bir harika.
Ayrım sonu.